Ayrım 12.
Bihter'e bir daha bir konuşma imkanı bırakmayacak bir biçimde bir cevap vermek istedi. Madam, siz görevinizi o kadar güzel yerine getiriyorsunuz ki Nihal'i sevmekte de, kendinizi ona sevdirmekte de tamamıyla başarılı oluyorsunuz. Sanmam ki Nihal'in zayıf sinirlerinden yararlanmaya kalkışacak olanlar bulunabilsin. Nihal'de eğer sizin için kuşkuya yol açacak ufak tefek şeyler görüyorsanız, bunları başkalarının etkisine yorumlamaktan çok, o zayıf sinirin kendinize yöneltmeniz daha akla yatkın olur görüşündeyim. Evin içinde öylelerini tanırım ki, yaşlı mürebbiye kimden söz ettiğini anlatmak isteyen nazik bir gülümsemeyle amacını açıklamak istiyordu. Evet, öylelerini tanıyorum ki görevlerine sizin kadar titiz ve özenlidirler ve yerine getirmekte sizin kadar başarılı oluyorlar. Bihter ufak bir can sıkıntısını saklayamadı. Şimdi onun ellerinde sinirli hareketler vardı. Nihal'in fırlattığı topu gözleriyle işlerken başörtüsünün ipek püsküllerini hırpalıyordu. Kuru bir sesle dedi ki, ''Matmazel, dolaşık cümlelerden hiç hoşlanmam. Kimden söz ediyorsunuz?'' Yaşlı kız hemen karşılık verdi. ''Hiç dolaşık değil, pek sade bir cümle. Örneğin kendimden söz ediyorum.'' Şimdiye kadar aralarında inceliğe aykırı bir küçük söz, bir ufak hareket geçmemiş olmakla birlikte yaşlı kızla genç kadın hiç sevişmemişlerdi. Matmazel de Korto'nun herkesi sevmek zayıf yönüyle birlikte Bihter'le ilişkilerinde kendisini ürküten bir şey sezinlerdi. Sezinlerdi ki bu kadın kendisini sevmiyor, Nihal üzerindeki egemenliğini yürütmek için onun varlığını bir engel sayıyor. Bu çocuğa yaşlı bir kız kalmış olmanın, bu kırıklığın tek sevinç ve neşesi, verimsiz kalmış ömrünün tek bir çiçeği gözüyle bakmamış olsaydı, o zavallı ruhunun anı olamamak gibi sonsuza değin sürecek yarasına Nihal'in sevgisinden avuntu damlaları serpilmiyor olsaydı, daha bu evlenmenin tasarımı başlangıcında hepsini orada kendi hallerine bırakarak buradan kaçacaktı. Ama o zaman, aman yarabbi, Nihal kimsesiz, bu fırtınanın içinde elleri tutunacak bir tahta parçası bile bulamayarak ne yapardı? Nereye asılır, bir sevecenlik göğsüne dökülmek isteyen gözyaşlarını nereye serperdi? Konuşma orada kalmış oldu. Bihter bugün sebebini pek iyi belirleyemeyerek kendisinde öyle bir taşmak, birisiyle kavga etmek, bir hırçınlık yapmak gereksinimini buluyordu ki, yaşlı mürebbiyeye bir söz daha söyleyecek olursa kendisini tutamamaktan korkuyordu. İki kadın öyle ayakta dıştan bir fırsat çıkmadıkça birbirinden kaçmış olmak istemeyerek oyunu seyrediyor gibi durdular. Ötede seccadenin üstünde peyker uzanmış Feridun'u yuvarlıyor, biri de sonunda bitirilip ağaca bağlanan hamakta Firdevs Han'ın Behlül'ün lütfuyla sallanıyordu. Hava şimdi büsbütün ağırlık kazanmıştı. Kır soluk alamayan bir göğüs ağırlığıyla sanki çatlayacak bir gerginliğe şişkin duruyordu. İki kadının arasında 5 dakikadan beri süren sessizlik bu sıcak havanın sıkıntısına başka bir ağırlık ekliyor gibiydi. Bihter bir şey söylemiş olmak için ''Ne sıcak'' dedi. ''Bugün geldiğimize pek fena ettik. Şu dakikada kendimi evde uyuyor bulmak isterdim.'' Matmazel de Korto'nun karşılık verdi. ''Evet madam, bunaltıcı bir hava. Bugün akşama kadar bilmem ne yapılacak.'' İkisi de biraz önce aralarında geçen konuşmayı unutmuş oldular. Bugün akşam üzeri dönerken Behlül bir ara yalnız yürüyen peykere yaklaşarak dedi ki, ''Sandalda beni yanınıza kabul edecek misiniz? Yoksa gene rahatsız eden bir kedi gibi kovalayacak mıyım?'' Peyker gülerek karşılık verdi. ''Kediler insanı eğlendirdikleri sürece pek iyidir ama rahatsız etmeye başlarlarsa...'' ''Kovulurlar değil mi? Ben size söyleyeyim mi? Siz beni niçin kovuyorsunuz? Çünkü benden korkuyorsunuz. Demek bana karşı biz bütün ilgisiz değilsiniz. Açık yürekle dile getiriniz ki bana karşı tamamıyla ilgisiz değilsiniz.'' Peyker frenini bilmiş bir kahkaha içinde sordu. ''Bunu size varsaydıran nedir?'' ''Ben de bunun tam tersine kendimi size karşı o kadar ilgisiz sanıyordum ki dünyada bir kadın ancak o kadar böyle olabilir.'' ''Evet, bir kadın. Ama unutmayınız ki bir kadın kendisine bütün gençliğinin içtenliğiyle yüreğini vermek isteyen, ruhunun bütün aşk ateşiyle ayaklarını atılarak sonunda aşkının çığlığını saklamamaya izin dileyen bir zavallıya karşı hiçbir zaman tamamıyla ilgisiz kalamaz.'' Peyker gülüyordu. ''Trajedi aşıklarına özgü bir dil.'' Sonra artık bu şakalaşmayı burada bırakmak isteyen bir sesle ekledi. ''Behlül Bey, izin verir misiniz size söyleyeyim? Siz kötü terbiye almış bir çocuktan başka bir şey değilsiniz.'' Behlül'ün vereceği karşılığı işitmemek için kocasına seslendi. ''Nihat, sandallar rica ederim. Yorgunluktan düşeceğim.'' 8. Bu akşam sofrada Nihal'le Bülent'in yerleri boş kalmıştı. O kadar yorgundular ki hemen odalarına çekilmelerine izin verilmişti. Behlül peçetesini ağzına kapayarak esniyen Bihter'e diyordu ki, "Bahse girerim yenge, sofradan kalkar kalkmaz uyuyacaksınız. İşte kır eğlenceleri böyledir. İnsan eğlenmek umuduyla gider, eğlenememiş, yorulmuş olarak döner. Özellikle sizin için. Her zaman evde, odaların basık havalara çıkamayıp da birden güneşin tufanları altında geniş havalara çıkıveren kadınlar, bir özgürlük eğilimiyle kafesinden kaçıp da daha evin çatısından ayrılmadan bayılıveren kanaryalara benzerler." Bihter, "Oh, ne uyku, ne uyku," diyordu. "Bir hafta hiç yataktan kalkmadan uyuyacağım sanıyorum." Yemeklere hemen hemen dokunmuyorlardı. Bihter'in ağzında çatalının ucuyla alınmış reçelinden tek bir tane büyüyor, şişiyor, yutulamayacak kocaman bir lokma oluyordu. Peçetesiyle dudaklarını silerek, "Ben kaçıyorum," dedi. "İzin verir misiniz?" Yalnız kalmaya gereksinme duyuyordu. Bu akşam kendisinde bir şey sezinliyordu ki hep yalnız, odasının bütün içtenlikli herkesten uzaklığı ve sırdaşlığı içinde, benliğiyle baş başa kalmak, dinlenmek için onda bir gereksinme vardı. Odasına çıktı. Burası karanlıktı. Yavaş yavaş, sanki bütün bu sessizlik odasında uyuyan mahremliği uyandırmaktan çekinen hafif adımlarla ilerledi. Karşısında açık, karanlığın içinde beyaz tüllerinin arasında donuk bir gümüş rengiyle titreyen pencere, ona gecenin serin soluğundan mini mini atılımlarla dalgacıklar püskürüyordu. Karanlıkta aynalı gardırobun önünden geçerken beyaz bir bulut belirsizliğiyle kendi gölgesini gördü. Ötede karyolasının yükselen cibinlikleri titriyordu. Lambanın kalpağı büyük bir beş sallantısıyla sanki ona bakıyordu. Her şeyden önce pencereyi kapamak, sonra karanlıkta büsbütün karanlıkta hemen o haliyle kendini halının üstüne atarak bilinemez nasıl bir yorgunluktan dinlenmek istiyordu. İstiyordu ki buraya şu gecenin soluğundan bir parça şey bile girmesin. Orada, bahçede yalnız yüksek dalı görünen bir erik ağacı vardı ki ona kollarını uzatarak yaklaşıyor gibiydi. Karşısında bu pencereyle karanlıkların gizlerinde gizlenmiş garip, korkunç düşlere özgü yaratıklardan sanki bir ürküntü ürperme soluğu getiren bu gece rüzgarıyla orada kallarını sallayan, belki bir saniye sonra odaya giriverecek olan bu gölgeyle yalnız kalmış olmayacak sanıyordu. Oysa o öyle bir yalnızlık istiyordu ki düşsüz bir uykuya benzesin. Lambasını bile yakmayacaktı. Küçük bir ışık bir eşyanın ruhunu uyandıracak. O zaman yatak, kanepe, perdeler, şimdi bütün bu uyuyan, karanlığın içinde ölmüş, gömülmüş şeyler bir canlanma soluyla silkinini verecek. Uyanacaklar, dirilecekler ve onların arasında kendisine gülümseyen bir aynanın, özellikle o aynanın içinde kendisinin, kendi resminin yanında artık yalnız kalmayacaktı. Yalnız, yalnız. Üstelik işte şimdi kendisinden de korkuyor, kendisini görürse, evet bu karanlıkta kalmak isteyen kadın, Bihter'le karşı karşıya gelirse bir tehlike meydana gelebilecek, birbirlerine söylenmemek gereken şeyleri söyleyeceklerdi. O zaman yalnızlıktan, karanlıktan, sanki bütün bu varlığının yokluğundan aranan şey, o uyku, o derin, boş, ışıksız, düşsüz uyku bir daha dönmemek üzere silinecek sanıyor ve bundan korkuyordu. Pencereye yaklaştı. Serin, yıldızlarla dolu bir geceydi. Gündüzün sinirlerinde güç bırakmayan sıcağından sonra şimdi okşayıcı bir rüzgar ıslak soluklarıyla havayı okşuyor, sanki şiddetli bir hastalığın ateşlerinden sonra bir cömertlik eli hastaya güzel kokulu bir suyun damlalarını serpiyordu. Eli pencerenin kenarında kapamadan biraz durdu. Uzun bir susuzluktan sonra serin bir pınara rastlamış bir çöl yolcusu hırsıyla bu havadan içti. Büyük bir ferahlama zevki duydu. Hasta mıydı? Ne oluyordu? Ciğerlerinde bu soğuk havanın avutucu lütfu 5 dakika önce onu aşağıda uyutmak isteyen yorgunlukla o kadar zıtlık oluşturuyordu ki birden kendi kendisine sordu. Evet, ne oluyorum? Hasta mıyım? Şimdi başını soğuk bir yere dayamak, bu soğuk havayı böyle içmeyi sürdürmek, üşümek, evet bir kış yağmuru altında çıplak kalmış kadar titriye titriye üşümek istiyordu. Ah, bir üşüyebilse, bir serin rüzgarın dokunmasından sonra bulduğu ateşe başının, ciğerlerinin, bütün varlığının ateşine bu üşümek bir iyileştirme verecek sanıyordu. Yüreklerimizdeki hastalıklar vardır ki bedenin dokularını tamamıyla girmedikten sonra ne olduğu anlaşılamayan gizli hastalıklara özgü bir işleme içe girme hayınlığı ile kendisini göstermeden, yaptığı haraplıkları belli etmeden içten bir yangın dumansızlığıyla yanar yanar. Bu bir ateştir ki niteliğini bilmeyiz, varlığından haber almayız. O yavaş yavaş yaptığı işten güvenli sürer gider. Sonunda bir gün birdenbire bir hiç, bir dakikalık bir öğrenme bize gösterir ki yüreğimizde bir yangın var. Nedir? Nereden doğmuştur? Bu yangın nasıl bir başıboş rüzgarın kanatlarıyla düşerek orasını tutuşturmuştur? Bilemeyiz. Bihter bu serin gecenin karşısında işte böyle bir ateş duyuyor ve üşümek, üşümek istiyordu. Örneğin şimdi denizde, suyun içinde olsaydı. Rüzgar hep atıla atıla püskürüyor, yakasından, omuzlarından girerek, göğsünden kayarak onu soğuk dudaklarla öpüyordu. Böyle rüzgarın bu öpüşleriyle kuşatıldıkça daha çok açılmak, daha çok öpülmek istiyordu. Arkasında ince bir pikeden kolalı erkek gömleği vardı. Boyun bağını çekip attı. Yakasının, göğsünün düğmelerini çözdü, belinden kemerini çekip fırlattı. Sinirli bir elle korsesiz, yalnız iç gömleğinin yarı açık bıraktığı göğsüyle rüzgarın şimdi özgürce sürünen dudaklarına, ki gecelerin gizlilikler getiren ufuklarından da göklerin o uzak karanlık göğsünden oluşmuş öpüşler getiren o dudaklara karşı hep böyle durdu. Evet, denizde, suyun içinde, böyle koyu mavi bir gökyüzünün ötede beride parlayan o sarı gözlerin altında, karanlıkta, bütün vücudunu serin bir zevk kucağına çeken dalgalar arasında olsaydı. O küçük küçük şamarlarla gerdanına, göğsüne dokunan, sularının ipek dokunuşlarıyla kollarını, bacaklarını okşayan dalgalarını kuruntusunda sezinliyor, gecenin bu serin havasında yüzüyordu. Daha çok soyunmak, bu havaya, onun öpüşlerine kendisini teslim etmek, vücudunu bütün çıplaklığıyla vermek istiyordu. Etekliğinin kopçalarını çözdü, sıyrıldı, çıktı. İskarpinlerini, çoraplarını hepsini çekiyor, hırpalayarak, buruşturarak atıyordu. Artık üstünde yalnız omuzlarından birer kurdeleyle bağlanmış ince ipekten iç gömleği, şimdi rüzgarlarla titreyerek o da uçup gitmek ve bu taze kadın vücudunu gecelerin hırsı dudaklarında büsbütün çıplak bırakmak isteyerek çırpınıyordu. Bihter, daha yatmadın mı gülüm? Kocasının sesiyle titredi. O şimdi yanındaydı. Ta pencereye kadar gelmişti. Onu böyle yalnız, gömleğiyle, karanlıkta çıplaklığının bütün çekicilikleriyle görüyor, oradan kovulmamak, bu taze vücudunu insanı kendinden geçiren havasında bir parça alıkonulmak lütfunu dilenen gözlerle karısına bakıyordu. O, "Rica ederim, beni yalnız bırakınız. Bu gece öyle yorgun, öyle hastayım ki," diyordu. Adnan Bey, "Ama bu çılgınlık, çırılçıplak, pencereye karşı," diyordu. Onun vücuduna dokunuyor, omuzlarından tutarak üşüyüp üşümediğine bakıyordu. Sonra birden genç kadının vücudunu ellerinin altından sezinleyince eğildi, karısını öpmek istedi. O çırpınıyor, bu gece böyle karanlıkta, beklenmeden odasına geliveren bu kocadan korkuyordu. Adnan Bey şimdi bir yabancı, hiç görünmemiş bir adam, gece karanlıklarından yararlanarak avını parçalayıp öldüren canavardan biri gibiydi. Bağıracaktı. Onun ellerinin altında öpülmemek için yüzünü çekerek, kollarının arasından kayıp akmak isteyerek çırpınıyordu. Boğuk boğuk. "Hayır, beni bırakınız rica ederim. Hayır, bu gece yalnız kalmak istiyorum," diyordu. Bu gece, bu dakikada vücudunda bir şey isyan etmiş, bu adamın kollarının arasında kalmamak istemişti. Firketeleri düşmüş, uzun saçlarının gür dalgaları onun hala kaçınmak isteyen dudaklarını hırslı bir öpüşle kilitleyen kocasını örtüyor. Sanki bu karanlık odada, bu genç kadınla bu yaşlı adamın öpüşünü daha karanlık bir gece içinde saklamak istiyordu. İkisi de, biri direnişinden, biri saldırısından utanmış, bir söz söylemeyerek bakıştılar. Bu bakışmaktan sersemleşmiş gibiydiler. Bihter, sitemle dolu bir sözle, "Beni kırdınız. Bilseniz ne kadar yorgun, ne kadar dinlenmek zorundayım. Artık gidiniz, evet rica ederim gidiniz," diyordu. O gene yaklaşmış, karısının ellerini okşayarak soruyordu. "Beni bağışladın değil mi? Söyle bakayım." Kulağına sokularak, "Biz sen seni ne kadar seviyorum. Sen de beni seviyor olsan, bundan güvenli olmak mümkün olsa." Bihter sinirli bir kahkahayla gülüyor, onu yavaşça iterek çıkarmak, odasından kovmak istiyordu. "Koca bebek," diyordu. "Hadi bakalım artık dışarıya." Pek iyi biliyor ki karısını çıldırtıyor. Sonra gene kuşkular yaratıyor. Haydi, şimdi uyku, uyku. Onu okşaya okşaya, güle güle dışarıya çıkarıyordu. O birden, ama pencere açık dedi. Onu kendi elimle kapayayım. Savsaklarsan hasta olman kesindir. Bihter karşı çıkmadı. Pencereyi kapadıktan sonra odasına geçerken orada, eşikte, karı koca kısa bir öpüşmeyle öpüştüler. Bihter, bu gece kapı kapanıyor, dedi. Genç kadın alışkanlık edinmişti. İkide bir de aralık kapı kapanıyor, anahtarı çevrilerek kilitleniyordu. Adnan Bey'in ne dediğini işitmedi. Şimdi artık yalnız o indirilen pencereden, şu kapanan kapıdan sonra büsbütün karanlık içinde yapayalnızdı. Geniş bir soluk aldı. İyi ama bu gece ne oluyordu? Bu çekişmeyle alınan öpücük, o boğuşmak suretiyle kadınlığından hemen zorbalıkla yağmalanmak istenen aşk sadakası. Bu koca, evet onu birden üşütmüştü. İşte şimdi üşüyordu. Ama ferahlık veren, zevk dalgalarıyla saran bir üşümek değil. Hasta eden, acı veren bir üşümekle üşüyordu. Bu gece, şu dakikada ona sanki bir acı vererek ortaya çıkan bu gerçek, ta evlenişinin başlangıcında kendini sezdirmişti. Bu adamın ilk öpme dokunuşunda bütün gençlik aşk duygularının emellerini almak için hırslı öpüşlerle yüzüne gözüne sürünen dudaklarında bedensel varlığının bir isyanıyla titremişti. Bir sinir ürpertisi içinde bu evlenmenin kendisi için hep böyle titretecek dakikaları olacağını anlamıştı. Bunlar öyle dakikalardı ki her türlü düşünüp taşınma gücüne, yürek direnişine karşı onu yener, gittikçe katı sert anlamı pekişen ürpertilerle vücudunu sarsardı. Onun kollarının arasında gözlerini kapamak, kendisini ve onu görmemek, bu sevişme saatlerini onunla birlikte yaşamamak istedi. Bu sevişmelerden kırılmış, sanki tazeliğinden bir vücudunun gençliğiyle birlikte yüreğinin emellerini de versin. Ama kendisini bundan alıkoyan bir şey vardı. Öyle bir şey ki onun kollarının arasındayken bütün vücudunda bir kaçınmak, bir erimek, hemen o dakikada, o dakika için ölmüş bulunmak gereksinleri uyandırırdı. Bu halini yenemiyordu. Bir süre bu duyguyu çözümlememek, bu titreyişlerin altında saklanan korkunç gerçeği görmemek istedi. Bu sevişlerden kırılmış, sanki tazeliğinden bir şey eksilmiş, hayır öyle değil, daha doğrusu kirlenmiş bir çiçek darmadağınıklığı duyarak çıktıkça, düşünmemek için vücudunu, kafasını susturmaya çalışırdı. Ama onun öpüşlerinden kalan tırmalayıcı izler, hele dudaklarının yanında bir köşe vardı ki sanki sızlardı. Sonra bu sevişmelerin ateşleri arasında verilmiş öpücüklerden, kendi dudaklarının aşk sadakasından onda günlerce üşüyen bir şey kalırdı. Her sevişme izincini burada, bu odada duyardı. Buradan başka yerlerdeki öpüşmeler onun için bir dostluk içtenliği anlamından başka bir önem taşımazdı. Ama burada, onunla yalnız kalıp da ona sadece bir dost değil, ömrünün bütün aşk kitabı birlikte okunacak bir koca gözüyle bakmak gerekince ürkerdi. Onun dostuydu, evet. Bu adam için yüreğinde derin bir saygı, üstelik bir sevgi vardı. Ama bütün ruh teslimliğiyle onun karısı olamıyordu. Bu odadan başka yerlerde onu seviyordu. Birlikte gezerken, aşağıda o küçük odada otururken, üstelik onun odasında, evet şu yanı başlarındaki odada Bihter'de bir sokulmak, elden geldiğince onun yakınında bulunmak istekleri uyanırdı. Arada bir başını omuzuna kor ya da bir çocuk sokulganlığıyla dizine yatardı. Bütün evlilik hayatı böyle geçseydi, onu lekesiz, sakatsızlık bir sevgiyle sevecekti, mutlu olacaktı. Ancak kendisinden fazla bir şey, sevgi değil, aşk isteniyordu ve kendisini tamamıyla haksız, insafsız bulmakla birlikte bu aşkı veremiyordu. O zaman bu aşk, bu verilmeyen, verilmeyen aşk kendisinden karşı konulmayan bir hakla alındıkça vücudundan, yüreğinden bir şey yağmalanmış sanır, ağlamak, çığlık atmak, acısından kıvranmak isterdi. Demek kendisi için evlenmek buydu ve hep bu olarak kalacaktı. Her zaman, her zaman ondan böyle zorlama yoluyla aşk alınacaktı ve o ruhunun asıl aşkını vermiş olmayacaktı. Asıl ruhuna sahip olacak bir öpüşme dudaklarını araştırıp bulmayacaktı. Kendisini üşüten bu öpüşmelerden başka bir şey göremeyecekti. Hep böyle olacaktı, her zaman, her zaman. Artık itiraf etmeliydi. İşte bir yıldan beri bu gerçeği görmemek için gerekli görülen iç çabaları onu daha çok yormuş, daha çok ezmişti. Evet, itiraf etmeliydi. Hep böyle olacaktı. Bu gece işte aralık kapının anahtarını çevirdikten sonra karanlıkta kımıldamaksızın bu aşk odasını dolduran karanlıklara bakarak sanki bu siyahlıklarla bütün özbenliği dolanarak düşünmeksizin bu gerçeği her zamankinden daha açık seçiklikle söyletti. Bu dakikaya kadar o gerçek ne söyleyeceği anlaşılan ama söylenmesine izin verilmeyen bir ses niteliğindeydi. Bu gece şu dakikada artık izin verildi. Evet, hep böyle olacaktı. İşte bu karanlık sevişim odası. Ne bir saydam ufuk, ne bir parlak gülücük, ne bir uçan bulut parçası. Hiç üstelik hafif bir ışık, donuk bir kandil bile olmayacaktı. Siyah, mümkün olabildiği kadar siyah bir gece. O bu karanlıkların içinde bir korku ürpertisiyle titreyerek, okşayıcı dokunmalarıyla ferahlık veren serinlikler duyarak değil, sanki bu karanlıklardan yağan siyah kar parçalarını tırmalayan dokunuşlarıyla üşüyerek bütün gençliğini aşk duygusunun açlığını büyük, boş bir siyah uçuruma gömecekti. Hep böyle olacaktı. Demek bu evlenme, o kadar istenilen, gerçekleşmesine o kadar çalışılan bu evlenme, işte şu karanlık şeyden başka bir şey değildi. Şimdi bu evlenmenin üstün niteliklerini oluşturan şeyler, o genç kızlık yatağının üzerinde bir gökkuşağı uçan mücevherler, kumaşlar, süsler, püsler, hep bir avuç hülya külleri biçiminde odanın karanlıklarına serpiliyor, dağılıyordu. Hemen oraya, karyolasının yanındaki alçak yer iskemlesine oturmuş, dirseğini dizine dayayarak başı elinde düşünüyordu. Şimdi bu evlenmenin bütün kötü yönlerini küçük küçük hiçlerden bir araya getirerek onu sıkacak bir bütün oluşturan şeyleri kendi kendine sayıyor. Artık bir kez o gerçeği söyledikten sonra, kendisini talihsiz bir kadın olduğuna karar verdikten sonra ona güç verecek, süsleyecek, daha çok trajik olaya benzetecek sebepler bulmaya çalışıyordu. Her şeyden önce bu evi düşünüyordu. Bu ev onundu. Bir vakitler önünden geçtikçe pencerelerinden tantanasını duyduğu bu koca yalının işte tek egemeniydi. Evet, ama buraya sahip oluşunda bir eksiklik sezinliyordu. Açıkça belirlenemeyen ama her zaman duyulan bir eksiklik vardı ki evi onunmuş gibi bir şey olmaktan engelliyordu. Anlıyordu ki daha görünmemiş köşelerinden yerlerini değiştirilmemiş eşyaya kadar yüzlerini görmeksizin kendisini sevmediklerini anladığı uşaklardan bütün harem halkına kadar bu evde ona karşı bir yabancılık, üstelik bir düşmanlık durumunu belli eden anlamlar vardı. Evin ruhu ondan kaçıyor gibiydi. Kendisine kocasına bütün egemenliğiyle birlikte olukoyan şeye benzer bir anlam vardı ki bu evle yüreğinin arasına yapmacıklı bir öpüşmenin soğukkanlılığını koyuyordu. Yavaş yavaş evin sahibi olduğu hakkını pekiştirmişti. Şimdi bütün anahtarlar elindeydi. Yatak takımlarına, ince kilerleri, bir evde bütün saklanacak tutulan şeylere doğrudan doğruya kendisi bakıyordu. Onlarla başka bir aracının karışmasına izin vermeyecek kıskançça ilişkileri vardı. Ama belinde ince bir zincirle çakırdayarak sallanan bu anahtarların arasında asıl evin ruhunun anahtarı eksikti. Artık üvey analık halinden de sıkılıyordu. İşte bir yıldan beri Nihal'le sevişmek için sürekli bir didişme içinde yaşamıştı. O Nihal'i seviyordu ama bu kızın kendisini hiçbir vakit tamamıyla sevmeyeceğinden çok güvendiydi.